Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 5. ayrım. Peşlerinden ateş eden yoktu. İki saldırganın ani akrobatikleri ve yükselen o alev alev gaz askerlerin dikkatini tümüyle dağıtmıştı. Michael hemen kavakların ardındaki siperine geçti. Şu anda her şey bittikten sonra öfkesi ne kadar hızlı doğmuşsa o kadar hızlı geçmiş bulunuyordu. Karşısındaki göklere doğru baktı. Bu yükselen duman sütunlarının Albatros Jack Staffel'ler için doğal bir mıknatıs etkisi yapacağını düşündü. O, dumanların dışında, gökyüzü temizdi. Michael içinde bir rahatlama duydu. Biraz daha alçalırken dönüp Andrew'ya baktı, işte oradaydı. Michael'dan biraz yüksekte, tepelere doğru yönelmekteydi. İkisi yan yana uçtular. Andrew'la kanat kanada uçmanın insana verdiği rahatlık şaşılacak bir şeydi. Andrew'un ona sırıtması, emrine uymadı diye şakacıktan azarlar gibi başını sallaması. Yan yana, Alman ileri hatları üzerinden bir kere daha alçaktan uçarak geçtiler. Üzerlerine yönelen çatapata aldırış bile etmediler. Derken tam tepenin doruğunu aşmak üzere yükselirlerken, Michael'ın motoru tekledi, gücünü kaybetti. Tebeşirimsi toprağa doğru düşmeye başladı. Motor birden tekrar aldı, haykırdı, takırdadı. Onu bir doruğun tepesinden kıl payı kurtardı. Sonra tekrar tempoyu kaçırdı, düzensiz sesler çıkarmaya başladı. Andrew yanı başında hareketsizdi. Dudaklarını kıpırdatıyor, ona cesaret verici sözler söylüyordu. Motor tekrar kükredi. Az sonra bir daha tekledi, pop diye bir ses çıkarıp sustu. Michael onu bir hasta bakıcının gösterdiği özenle pompaladı. Kontak anahtarıyla oynadı, fısıldayarak konuştu. Yaralı sopfitiyle, hadi sevgilim dedi, dayan biraz. Kahraman kızım benim, geldik evimize neredeyse. Aferin benim kızıma. Birden uçağın gövdesinde bir şeyin kırıldığını hissetti. Ana çerçevelerden biri yerinden çıktı. Kontroller parmakları arasında yumuşadı. Uçak sanki sarktı, ölümcül hastalığını açığa vurdu. Dayan dedi Michael tekrar ona. O anda burnuna yakıcı bir petrol kokusu geldi. Motorun alt tarafından saydam bir sıvının sızmakta olduğunu, buhar gibi beyaz bir renge dönüşüp başının yanlarından arkaya doğru uçtuğunu gördü. Yangın. Pilotların kabusuydu bu. Ama Michael'ın kafasında deminki öfkenin izleri hala tam ölmemişti. İnatçı bir sesle, "Evimize geliyoruz tatlı kızım," diye mırıldandı. "Birazcık daha kaldı." Dorukları aşmışlardı. Önlerinde artık yamyassı ova vardı. İniş pistini işaret eden koyu renk T'yi görebiliyordu ileride. Hadi sevgilim benim. Altlarında askerler vardı. Siperlerinden çıkmış, kenarlara dizilmiş, yaralı Sopwith takırdayarak tepelerinden geçerken el sallıyor, alkışlıyorlardı. İniş tekerleklerinden biri koptu, fırladı gitti. İkincisi uçağın karnında çarpa çarpa sallanmaya başladı. Askerlerin yüzleri yukarıya dönüktü. Michael'a seslenirken ağızlarının açıldığı görülüyordu. Saldırıdan doğan o alev fırtınasını duymuşlardı. Hidrojen kürelerinin göklere yükselen alevlerini tepelerin ardından görmüşlerdi. Kısa bir süre için top atışlarının ara vereceğini biliyorlardı. Dönen pilotlara tezahürat yapıyor, alkışlıyorlardı. Sesleri kısılıncaya kadar bağırmaktaydılar. Michael onları geride bıraktı. Duydukları şükran moral veriyordu. İleride de çok iyi tanıdığı işaretler belirmişti. Kilisenin kulesi, şatonun pembe damı, küçük tepe. Başaracağız sevgilim diye seslendi Sopwith'e. O sırada motorun altında sallanıp duran kablo, motorun madenine değdi. Aradaki boşluktan minik mavi bir kıvılcım fırladı. Peşinden bir patlama sesi duyuldu. Geriye doğru akıp duran beyaz buhar bir aleve dönüştü. Açık pilot kabinini bir sıcaklık dalgası sardı. Michael, içgüdüsel bir hareketle Sopwith'i yana yatırdı. Alevlerin yüzüne gelmemesini, önünü görebilmeyi ayarladı. Artık indirmesi şarttı onu. Nereye olursa, nasıl olursa, ama hemen, hızla. Bu yanan iskeletin içinde kendi de yanıp kömür olmadan önce. Önünde uzanan tarlaya doğru dalış yaptı. Üzerindeki kalın cekette yanmaya başlamıştı. Ceketin sağ kolu birden alev aldı. Michael, Sopwith'i indirdi. Hızı kesmek için burnu yukarıda tutmaya çalışıyordu. Yere öylesine hızlı çarptı ki, Michael'ın dişleri şiddetle birbirine vurdu. Uçak tek kalan tekeri üzerinde döndü, bir kanadını kopardı, tarlanın yanında gözüken çalılara çarptı. Michael'ın kafası da bu arada pilot yerinin kenarına çarptı, birden sersemledi. Artık çevresinde alevler yükselmeye, onu sarmaya başlamıştı. Ellerine yüklenip pilot kabininden çıkmaya uğraştı. Kıvrılmış kanadın üzerine düştü. Çamurlu toprağa yuvarlandı. Dizleriyle elleri üzerinde emekleyerek yanan enkazdan uzaklaştı. Ceketin yanan yünü, onun haykırarak ayağa fırlamasına yol açtı. Düğmelere yırtarcasına yüklendi. Kendini bu acıdan kurtarmaya çalıştı. Koşuyor, kollarını vahşice iki yana savuruyor, böylece alevleri yelpazelemiş oluyor, sıcaklığı daha arttırıyordu. Yangının uğultulu sesinden dört nala yaklaşan atı duyamadı bile. Kız, beyaz atı tarlanın kenarındaki çalıların üzerinden atlattı. At da, binici de dengelerini bulmaya başardılar. Tarlanın ortasında haykırarak yanan adama doğru atıldılar. Kız bacağını üzenginin birinden çekti. Michael'ın tam arkasına vardıklarında atı birdenbire durdurdu. Kendini onun sırtından yere attı. Tüm ağırlığıyla Michael'ın iki kürek kemiği arasına çarptı, iki kolunu onun boynuna doladı. Michael, yüzü koyun yere devrildi. Kız da onun sırtında kaldı. Sonra kız hemen ayağa fırladı. Kocaman gabardin eteğini çıkarıp yanan adama sardı. Yanında diz çöktü. Sargıyı daha sıktı. Aradan kurtulan alevleri çıplak elleriyle dövmeye koyuldu. Alevler söndüğü anda Michael'ı doğrultup oturttu. Hızlı parmaklarıyla dumanı tüten ceketin düğmelerini açtı, ceketi çıkarıp yana fırlattı. Sonra kazaklara saldırdı. Bu noktada alevler Michael'ın tenine kadar ulaşmıştı. Omzunu ve kolunu yakmaktaydı. Kız üstünü başını çekmeye çalışırken Michael acıyla bağırmaya başladı. ''Tanrı aşkına!'' Pamuklu elbisesi yanıklara yapışmıştı. Kız onun üzerine eğildi. Kumaşı dişlerinin arasına aldı, yırtıp koparana kadar kemirdi. Yırtılma başladığı anda parmaklarıyla çekip kopardı ve yüzündeki ifadede değişti. ''Mon Dieu!'' diye bağırıp ayağa fırladı. Çevirenin notu. ''Aman Tanrım!'' Ceketin üzerinde biraz tepindi, alevi tümüyle söndürmeye uğraştı. Michael, ona bakarken, kolundaki yanık acısı da bir dereceye kadar azalır gibi oldu. Kızın uzun eteği çıkınca, binici ceketi ancak oyluklarının ortasına kadar geliyordu. Ayaklarında siyah deriden süvari çizmeleri vardı. Yanlarından ilik ve kancalarla kapanıyordu. Dizleri çıplaktı. Bacaklarının arka tarafındaki deri düzgün, gergin, kusursuzdu ama dizlerinin ön tarafı çamur içinde kalmıştı. Dizlerin yukarısında çok ince bir kumaştan iç çamaşırı görünüyordu. Michael onun arkasından kızın tenini görebilmekteydi. Külotun parçaları dizlerin yukarısında pembe kurdelelerle bağlanmıştı. Paçalar oyluklara sarılıyor, vücudun alt kısmını çıplakmış gibi gösteriyordu. Yo, yarı çıplak. Böylesi tüm çıplaklıktan daha da heyecan vericiydi. Michael, boğazında bir yumruğun şiştiğini hissetti. Soluk alamıyordu. Kız, eğilip kömürleşen ceketi yerden aldı. Michael bu arada onun küçük, sert kalçalarını gördü. Bir çift deve kuşu yumurtası gibi yuvarlaktı kalçaları. Sabah ışığında, solgun bir renkte parlıyordu. Michael öyle dikkatle baktı ki, gözleri sulanmaya başladı. Kız ona döndüğünde, oyluklarının ön kısmıyla koyu renk üçgen biçimindeki gölge belli oldu. Kız, bu hipnotize edici haliyle Michael'dan 20 santim ötede duruyor, ceketi onun yanmış omzunu yavaşça örtüyordu. Bir yandan bir annenin canı yanan çocuğuna yaptığı gibi şefkatle bir şeyler fısıldamaktaydı. Michael bu sözlerin içinde yalnızca fruga ve brule kelimelerini anlayabildi. Çevirenin notu. Üşümek, yanık. Kız öyle yakınındaydı ki kokusunu bile alabiliyordu. Sağlıklı genç bir kadının ata binmekten gelen doğal ter kokusuyla kurumuş gül yapraklarına benzer bir parfüm kokusunun karışımı. Michael konuşmaya çalıştı. Ona teşekkür etmek istedi. Oysa şokun ve acının etkisiyle hala titriyordu. Dudakları kıvrıldı, aralarından bulanık sesler çıktı. "Zavallıcık" diye bir sevgi sesi çıkardı kız. Sonra bir adım geri çekildi. Sesinde ilgi ve kaygı vardı. Kocaman kelt gözleriyle bakıyordu Michael'a. Michael acaba kulakları sivri mi diye merak etti. Kulaklarını gür siyah saçları örtmekteydi. Rüzgardan uçmuş, dolaşık bir bukleler yığını haline gelmişti saçları. Teni, kelt kanından olacak, eskimiş fil dişi rengindeydi. Kaşları da saçları gibi gür ve koyu renkti. Kız tekrar konuşmaya başladı. Michael kendini tutamadı, bakışları tekrar aşağıya, ipek kumaşın altındaki gölgeye döndü. Kız, gözlerdeki bu hareketi fark etti. Yanakları gül gibi kızardı. Çamurlu eteğini kapıp beline sardı. Michael, yaptığı bu gaftan ötürü öyle bir sıkıntı duydu ki, demin ateşin verdiği sızı bunun yanında hiç kalırdı. Tepelerinde Andrew'nun sohbetini duyunca, ikisi de rahatlar gibi oldular. Andrew, tarlanın çevresinde dönerken, başlarını kaldırıp minnetle baktılar. Michael, acılar içinde, sendeleyerek ayağa kalktı. Kız eteğini tekrar giydi. Michael, Andrew'ya elini sallıyordu. Onun da elini kaldırıp rahatlamış gibi bir sinyal verdiğini gördü. Sonra Sopwith bir tur daha yaptı. Başlarının 15 metre yukarısından dosdoğru uçup geçti. Bu arada yeşil fular, ucunda bir başka şeyle birlikte fırladı. Onların birkaç metre ilerisine düştü. Kız koşup onu aldı, Michael'a getirdi. Michael, fuların ucundaki düğümü açtı, küçük bir gümüş şişe çıkardı. Yüzünde çarpık bir gülümseme belirdi. Yukarıdaki pilot kabininde Andrew'nun beyaz dişlerinin parıldadığını gördü. Sonra Andrew eldivenli elini havaya kaldırdı, döndü, iniş pistine doğru uzaklaştı. Michael şişeyi dudaklarına götürdü. İki yudum aldı. Gözleri yaşlarla bulutlanarak yuttu. Sıvının boğazını yaka yaka aşağıya inişini hissetti. Şişeyi indirdiğinde kız ona bakıyordu. Michael elini uzattı. Kız onunla el sıkıştı. Sonra ciddi bir sesle, "Angle." Çevirinin notu, "İngiliz misiniz?" "Oui, no, Südafrikan." Çevirinin notu, "Evet, hayır, Güney Afrikalı." Sesi titriyordu. "Ha, Fransızca biliyorsunuz." Kız ilk defa gülümsedi. Gülümsemesi de hemen hemen inci gibi poposu kadar şaşırtıcıydı. "Appen, pek az." İnkar etmekte pek acele ediyordu. Evet derse, az sonra başına gelecekleri tecrübeyle öğrenmişti. "Kan var." Kızın İngilizcesi bir felaketti. Ne demek istediğini Michael ancak o parmağıyla işaret edince anladı. Parmağını Michael'ın başına doğru uzatıyordu. Michael, sağlam elini kaldırdı, miğferin altından sızan kana dokundu, parmak uçlarına baktı. "Evet," dedi, "hem de kovalarla, korkarım." Başını pilot kabininin kenarına çarptığında, miğfer onu ağır bir yara almaktan korumuştu. "Pardon," kızın aklı karışmış gibiydi. "Kanama çok," diye tercüme etti Michael. "İşte biliyorsunuz Fransızca." Kız ellerini çocukça bir sevinçle çırptı. Genç adama sahip çıkıyormuş gibi koluna doladı. "Gelin," diye emretti. Atına parmaklarını şaklattı. At otluyordu. Duymamış gibi numara yaptı. "Çabuk buraya gel, Bulut." Ayağını öfkeyle yere vurdu. "Hemen şu anda gel diyorum, Bulut." At özgürlüğünü kanıtlamak için bir lokma ot daha aldı. Sonra ağır adımlarla yaklaştı. Kız, "Lütfen," diye ricada bulundu. Michael avuçlarıyla bir üzenge oluşturup onu eğerin üzerine çıkardı. Kız çok hafif ve çok çevikti. "Siz de gelin." Onun da binmesine yardım etti. Arkaya, hayvanın koca sağrısına oturttu. Michael'ın ellerinden birini alıp beline koydu. Belindeki kaslar sımsıkıydı. Michael onların sıcaklığını kumaşın üzerinden hissedebiliyordu. "Sıkı tutunun," diye talimat verdi kız. At tarlanın ucuna, şatoya en yakın tarafa doğru ilerledi. Michael, Sopwith'in dumanı tüten enkazına baktı. Geriye bir tek motor kalmıştı. Tahtası ve tentebezi çoktan yanmış bitmişti. Uçağın yok oluşundan ötürü içinde derin bir üzüntü duydu. Birbirlerine epey yoldaşlık etmişlerdi. Kız, "Adınız nedir?" diye soruyordu. Michael tekrar ona döndü. "Michael, Michael Courtney." "Michael Courtney," diye tekrarladı kız deneme yapar gibi. Sonra, "Ben de Matmazel Senten Dötiri," dedi. "Enchanté Matmazel," Michael durakladı. Okul Fransızcasıyla bundan sonra söyleyeceği cümleleri kafasında derlemeye çalıştı. "Senten garip bir isim," dedi. kızın parmakları altında katılaştığını hissetti. Garip demek için drol kelimesini kullanmıştı. Bu kelime aslında komik demek oluyordu. Hemen düzeltti. Rastlanmadık bir isim. Birden Fransızcaya fazla önem vermediği için pişmanlık duydu. Hala sarsılmış, hala şok içinde olduğu halde, kızın hızlı açıklamalarını anlamak için büyük dikkat göstermesi gerekiyordu. Ben 1900 yılının başında gece yarısını bir dakika geçe doğdum. Demek 17 yaşını 3 ay geçmişti. Kadının eşiğine daha yeni ayak basıyordu. Michael birden hatırladı. Kendisi doğarken de annesi 17 yaşındaydı. Bu düşünce onu öyle keyiflendirdi ki Andrew'un şişesinden bir yudum daha aldı. Siz benim kurtarıcımsınız. Bunu hafife alarak söylüyordu. Kızın bu söz üzerine bir kahkaha atmasını beklemekteydi. Ama o ciddi ciddi başını salladı. Santa'nın kendi içinde gelişmekte olan duygulara çok güzel uymuştu bu düşünce. Bulut dışında en sevdiği hayvan, bir zamanlar bir hendekte kan içinde titrer durumda bulduğu bir yavru köpekti. Onu tedavi etmiş, sevmiş, bakmıştı. Bir ay önce köpekçik bir ordu kamyonunun tekerleri altında can vermişti. Bu ölüm, genç kızın hayatında sızlayan bir boşluk bırakmıştı. Michael da zayıftı. O yanık, çamurlu giysilerin altında, açlıktan ölecek kadar zayıfmış gibi görünüyordu. Yaraları da ona ne haksızlıklar edildiğinin tanığıydı. Michael'ın gözleri olağanüstü duru bir maviydi. O gözlerde korkunç acılar okunuyordu. Köpek yavrusu gibi de titriyor, ürperiyordu durmadan. "Evet," dedi kız ciddi bir sesle, "size bakacağım." Şato, havadan görüldüğünden daha büyük ve çok daha güzeldi. Pencerelerin çoğu kırılmış, oralara tahtalar çakılmıştı. Duvarlarda kurşunların çarptığı yerlerde oyuklar vardı. Ama bahçedeki mermi çukurlarını otlar kaplamıştı. Geçen sonbahardaki çarpışmalar şatoya pek yaklaşmıştı çünkü. Sonunda müttefikler, Almanları bir kere daha tepelerin gerisine sürmeyi başarmışlardı. Büyük evin hüzünlü, ihmal edilmiş bir havası vardı. Senten özür diledi. İşçilerimiz asker oldu. Kadınlarla çocukların da hepsi ya Paris'e gitti ya da Amiens'e kaçtı. Burada 3 kişiyiz. Eğerin üzerinde doğruldu. Değişik bir dille seslendi. Anna, gel de bak. Ben ne buldum? Mutfağın önündeki sebze bahçesinden çıkıp yaklaşan kadın, şişman, geniş, koca kalçalı, biçimsiz memeli bir kadındı. Bluzu çamur lekeleriyle doluydu. Gür siyah saçlarına ak düşmüştü. Kadın o saçları toplayıp tepesine bir topuz yapmıştı. Suratı kırmızı turp gibi yuvarlak, dirseklerine kadar çıplak olan kolları kalın, erkek gibi adaleli çamur içindeydi. Bir elinde bir demet şalgam tutuyordu. Parmakları nasırlıydı. "Ne buldun Clancy? Küçüğüm. Cesur bir İngiliz havacısını kurtardım ama çok fena yaralı. Bana durumu iyi gibi görünüyor. Anna, aksilik yapma. Gel de bana yardım et. Onu mutfağa alalım." İkisi durmadan karşılıklı laf yarıştırıyorlardı ama Michael söylenenlerin her kelimesini anlayabiliyordu. "Ben eve asker sokmam, bunu biliyorsun Clancy. Küçük yavru kedimin sepetine azgın bir erkek kedinin girmesine izin vermem. O asker değil Anna, havacı. Ama herhalde tıpkı erkek kediler gibi de." Kadın Fris diye bir kelime kullandı. Senten ona ateş saçan gözlerle baktı. "İğrenç bir koca karısın. Gel de bana yardım et." Anna Michael'ı dikkatle süzdü, sonra istemeyerek razı oldu. "Gözleri pek güzel ama yine de güvenmiyorum." "Eh pekala, ama eğer yarası..." Michael ilk defa konuştu. "Mevru, namusunuz güvende, inanın. Size söz veriyorum. Çok güzel olmanıza rağmen kendimi kontrol edeceğim, emin olun." Senten eğerin üzerinde dönüp ona baktı. Anna şok içinde geriledi. Sonra sevinçle güldü. "Flamanca biliyor. Flamanca biliyorsunuz," diye yankıladı Senten. Michael, "O Flamanca değil," dedi hemen. "O dile Afrikaans derler. Güney Afrikalı'nın konuştuğu Hollanda dilidir." Anna ona doğru yaklaşırken, "Flamanca," diye diretti. "Flamanca bilenler bu evde barınabilir. Hoş geldiniz." Michael'a doğru uzandı. "Dikkatli ol," dedi Senten kaygıyla. "Omzu." Kendisi yere doğru kaydı. İkisi birlikte Michael'ın inmesine yardım edip onu mutfak kapısından içeriye soktular. 5. ayrımın sonu. Sayfa 32. Devamı 6. ayrımda.